Ayrım 9. İkinci Adam. 1950-1964. 3. Cilt. Şevket Süreyya Aydemir. Sayfa 116. Parti kapatılabilir. Böylece partiler arası münasebetler gittikçe gerginleşiyordu. 1953 sonlarında hava daha da sertleşti. O sırada meydan alan bir olay, mevcut rejimde partilerin hayat ve emniyetlerinin sağlam bir temeli oturmadığını ve kanunda demokratik yapı bakımından esaslı boşluklar bulunduğunu gösterdi. Millet Meclisi'nde evvela yalnız Osman Bölükbaşı tarafından temsil edilen ve sonradan bazı iltihaklar kaydeden Millet Partisi, Ankara Sulh Ceza Hakimliği'nin bir kararı ile ve 10 lira para cezasına da mahkum edilerek kapatıldı. Olay şunu gösterdi ki, herhangi bir siyasi parti bir gün Türkiye'nin herhangi yerindeki bir sulh ceza mahkemesinin tek hakimi tarafından hiçbir çıkış noktası bırakılmayacak şekilde kapatılabilirdi. Asıl ürküntü CHP çevrelerinde duyuldu. Çünkü hükümetin CHP'yi kapatmak ve muhalefetten kurtulmak için bir vesile aradığı kuşkusu bu çevrelerde gittikçe kuvvetleniyordu. Ankara Sulh Ceza Mahkemesi hakiminin kararı ise eğer böyle bir niyet kesinleşirse elbette ki cesaret verici değildi. O zaman Millet Partisi adını alıp daha sonra Cumhuriyetçi Millet Partisi, Köylü Millet Partisi, Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi gibi isimlere de bürünecek olan parti, gerçi programı, hareket sloganları devlet hayatında iş ve inşa davaları bakımından şekilleşmiş, yerleşmiş değildi. Bu partiye bundan sonra olduğu gibi o günlerde de Osman Bölükbaşı'nın davalara inmeyen fakat bir kısım kalabalıkların oylarını peşinden sürükleyen hitabet üslubu hakimdi. Partinin kapatılma kararından önce parti başkanlığı mevkiinde bulunan Hikmet Bayur, bu havayı değiştirmek ve partiyi bir program ve disiplin temelini oturtmak istiyordu. Çatışma daha 15 Mart 1952 tarihinde toplanan kongrede açığa vurdu. Fazla olarak kongrede bazı gerici eğilimler de meydana çıktı. Mesela Atatürk'ün heykeline çelenk koyma teklifi kongre çoğunluğunun oyları ile reddedildi. Demagoji alevlenmişti. Delegelerin çoğunluğu heykele çelenk koyma teklifini şeriat hükümlerine aykırı buluyorlardı. Bir kısım delegeler Atatürk inkılapları ve hatta Atatürk'ün şahsı aleyhine konuşabildiler. Mesela 27 yıllık idarenin dinsizliğinden bahsettiler. Yüksek kademede bulunan sağduyu sahibi insanlar, mesela Başkan Hikmet Bayur, bu akıma karşı gelmek için çaresizlik içindeydiler. Neticede Hikmet Bayur ve 40 arkadaşı partiden istifa ettiler. Bölükbaşı partide tek söz sahibi olarak kalıyordu. Fakat bir süre sonra olay mahkemeye intikal etti ve sulh hakimi yukarıda işaret ettiğimiz kararını verdi. Millet Partisi'nin havası ve gidişi bakımından tedbir belki yerindeydi. Ama durum şunu da açıklamıştı ki, bu rejimde partilerin hayatı emniyette değildir. Yani o günlerde yürürlükte olan 1936 tarihli Cemiyetler Kanunu, partiler hayatının düzenlenmesinde ve partiler emniyetinde artık yetersizdir. İşte bunun üzerinedir ki İnönü, parti yöneticilerini topladı ve bir siyasi partiler kanunu tasarısı hazırladı. Tasarı meclis başkanlığına verildi. Fakat DP çoğunluğu bu tasarıyı kanunlaştırmadı. Hatta CHP'nin bu davranışını bir nevi Millet Partisi'ni himayede saydı. Başbakan Menderes'in 27 Ekim 1953'te Mersin konuşması hakikaten ağırdı. Bir parti bütün partiler için teminat istiyor. Hayır, bu parti bir parti değil. Bir şekavet grubudur. Evet, partiler için teminat istiyor. Hangi teminat? Bu partilerden biri bir hakimi baskı yüzünden ağlatacak kadar ileriye gitmiştir. Allah bu memleketi onların şerrinden muhafaza etsin. Burada temas edilen mahkeme sahnesi galiba Bölükbaşı'nın bir mahkeme çıkışıdır. Ama konuşma yalnız sert değil, düşündürücü, ürkütücüydü de. Çünkü bir başbakanın bu nutku onun yalnız görüşlerini değil, belki niyetlerini de açığa vuruyordu. Evet, düşünülen neydi? Şu çok partili demokratik rejim nereye gidiyordu? O rejim ki tek parti iktidarının onu muhalefetten gelen bir partinin iktidarına kendi rızasıyla teslim edişinin üstünden henüz ve ancak 2,5 yıl geçmişti. CHP'nin malları meselesi. Tam bu hava içinde DP iktidarı meclise Halk Partisi mallarının alınması kanunu tasarısını getirdi. Ve bu tasarı 14 Aralık 1953 tarihinde 6195 numara ile kanunlaştı. Kanuna Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktisaplarının millete iadesi kanunu adı verilmişti. Tartışmalar tabii sert oldu. Çünkü evvela kanun kapsamı belirsizdi. Bir mahkeme kararına dayanmadıkça haksız iktisaplar olup olmadığı ve bir iktisabın haksızlık sınırının nerede başlayıp nerede bittiği nasıl anlaşılabilirdi? Zaten netice öyle oluyordu ki partinin bütün varlığı ister haklı ister haksız iktisap edilmiş sayılsın tümüyle alınıyordu. Başvekil Adnan Menderes, muhalefetin bu el koymalarda mahkeme araştırmalarına gidilmesi teklifine karşı bile hiddetliydi. Halk partililer mahkeme huzuruna gitmeyi temenni edemezler. Çünkü mahkeme huzuruna çıkacak yüzleri yoktur. bu sözlerin eski bir Halk Partili'nin bir Halk Partisi eski müfettişinin ağzından çıkması ve bu sözler söylenirken devletin başında da Halk Partisi'nin kuruluş gününden beri öncü yöneticilerinden biri, Halk Partisi iktidarının yıllar yılı vekili, başvekili olan Celal Bayar'ın bulunuşu, Osmanlıca bir tabirle hazin bir istisai şuunu, yani zamanın ve olayların olaylarla istisna edişiydi. Bunu hazırlayan ruh hali üstünde kısaca durmadan önce tartışmalardan özetler verelim. Partiden çekilmem. İnönü'nün DP idarecileri tarafından böyle kararlara varılacağı, hatta Millet Partisi için olduğu gibi herhangi tek hakimli bir sulh mahkemesi tarafından CHP'nin kapatılabileceği sezgisi daha bir yıl öncelerine kadar varır. İnönü 1953 Haziran'ında geniş bir yurt gezisine çıkmıştı. İnönü'nün bu seyahatlerdeki bütün konuşmalarına rejimli ve partisinin emniyeti endişesi hakim oldu. Ama asıl Ekim 1952'de çıktığı Ege gezisi tam bir tedirginlik içinde geçti. Hele 7 Ekim 1952'de Balıkesir ziyaret işi büsbütün çapraşık bir hal aldı. Balıkesir'de DP'lilerin İnönü'ye çirkin tecavüzler tertip ettikleri anlaşıldı. Hatta vali İnönü'yü daha şehre girmeden karşılayarak Balıkesir'e girmemesi ricasında bulundu. Bunun üzerine İnönü Bursa'ya geçti. Fakat Balıkesir olayı için kamu efkarına bir tebliğ neşretti ve hadise daha sonra meclise de getirildi. Tebliğ şöyleydi: birkaç günden beri uğradığımız tecavüzler Balıkesir'de azami haddini buldu. Toplanma ve konuşma fiilen imkansız bir hale geldi. Hükümetten hakkımız olan kanuni himayeyi göremedik. Büyük bir tertibe maruz bulunduğumuz anlaşılıyor. Bu şartlar altında seyahatimi şimdilik kestim. Çirkin teferruatı bilinen bu tecavüz hazırlığının DP'nin Ankara'daki yöneticilerince tertiplendiğini iddia etmek belki yerinde olmaz. Fakat Balıkesir'de o kadar açığa vurulan ve nihayet valiyi de İnönü'yü yoldan çevirmeye mecbur bırakan bu işler üzerinde merkezin takbih edici davranışının görülmemesi dikkat çekiyordu. Olayın meclis tartışmalarında ise iktidara göre yalnız bir suçlu vardı: İnönü. Görünüş ve giriş iyi değildi. Olaylar iyi gelişmiyordu. Tecavüzler elbette ki yersizdi. Bu gidiş memleket içindeki bölüntüyü artırabilirdi. İktidar gün geçtikçe artan bir sinirlilik içinde görünüyordu. İktidar çevrelerine göre ise hedef CHP'den ziyade İnönü'ydü. Hatta İnönü çekilsin, biz kardeş kardeş geçiniriz gibi sözler biraz da sinik bir hava içinde zaman zaman söyleniyordu. Nitekim seyahati sıralarında İnönü bu sözleri de cevaplamayı gerekli buldu. Mesela 7 Ekim 1952'deki Manisa konuşmasında şu cümleler vardı: benim CHP'den ayrılmam için üzerimde doğrudan doğruya veya dolayısıyla baskı yapılmıştır. Bu partinin başından çekilirsem iki türlü fayda olacakmış. Biri nefsim için, diğeri parti için. Fakat siz itimat edip beni genel başkan seçtiğiniz müddetçe ben dünyanın hiçbir nimeti ve hiçbir dehşeti karşısında bu vazifeden çekilmem. İkbal devrinde partinin başındaydım. Şimdi bu parti azı işlerine maruz iken ben onu meydanda bırakamam. Aynı gün Akhisar'daki konuşmasında da iktidarın Halk Partisi'ni kapatma niyetinden açıkça bahsetti. Ama merkezde iktidar asıl rahatsız eden ve Balıkesir'de çok yakışıksız tecavüzler hazırlanmasında bazılarına cesaret veren konuşmalar 5 Ekim 1952'deki konuşmalarıydı. İnönü İzmir'de de vaziyeti kendi açısından fakat açık anlatmayı tercih etmişti. Politika ihtirasları iktidar için dayanak olur zannedilerek irtica okşanmıştır. Cumhuriyetin büyük ıslahatı tehlikeye konmuştur. Halk evlerinin kapanması gibi muazzam bir kültür yıkımı vuku bulmuştur. Kütüphaneler, halk için toplanma, tedavi ve eğitim salonları çöle dönmüştür. İlk halledilecek meselelerden biri memlekette siyasi emniyetin fiilen kurulmasıdır. Hakikat şudur ki muhalefet partisinin hayatı mevcut kanunların teminatı altında değildir. Onu tahrip için hususi bir kanun çıkması mümkündür. Hatta buna teşebbüs edilmiştir. Siyasi emniyetimize kastedilmesini kabul etmeyiz. Haklarımızı müdafaa edeceğiz. Anayasanın verdiği hayat hakkı hususi kanunlarla bir siyasi partiden alınamaz. Böyle bir teşebbüs anayasaya aykırıdır. Anayasaya aykırı kanun olmaz. Vatandaş haklarını iptal etmek zulümdür. Zulüm yoluna sapan kudret sahibi kendini kanun dışına atmış olur. Türklerin nihayete kadar boyun eğeceklerini zannetmek yanlış hesaptır. Haber veriyorum, tehlike görüyorum. İnönü'nün 5 Ekim 1952 İzmir Nutku'ndan alınan bu sözlerde bir tehlike çanı çalıyordu. İnönü'ye göre nifak alıp yürüyordu. Halbuki çok partili demokrasi herhalde nifak demek olmasa gerekti. Beklenen herhalde bu değildi. Hülasa iktidara ve muhalefete bu gidişatın akıbeti hesabına büyük endişeler düşüyordu. Ama iki kudretin asıl karşılaşma yeri elbette ki Büyük Millet Meclisi'nin kürsüsü olacaktı. Şu halde ümit oradaydı. Nitekim Şimdi burada bu cümleleri yazarken Atatürk'ün hayalini ve onun bir jestini hatırlıyorum. Serbest fırka münakaşaları zamanındaydı. İnönü ve Fethi Bey eşit şartlarla olmasa bile bir çekişme içindeydiler. Atatürk'ün serbest fırka kurulurken umduğu kardeşçe çalışmalar yürümüyordu. Ufukta gene nifak alametleri vardı. İşte o günlerde 1 Kasım 1930'da Atatürk, meclisin 3. dönem 4. toplanma yılını açarken memlekette başlayan yeni fırka hareketlerine de temas etti. Siyaset sahasında karşılıklı faaliyetin feyizli inkişafları ancak vatandaşlar arasında düşmanlık usulüne meydan verilmemesiyle mümkün olur. Bunun çareleri partilerin içlerine girebilecek gayri samimi ve gizli maksatlı unsurların kanun fevkinde netice isteyen emel sahiplerinin bütün milletçe menfur görülmesidir. Cumhuriyet esası üzerinde çalışan partilerce bu gibilerin faaliyetlerinden daima uzak kalınmasıdır. Atatürk'ün uyarıları ve işaret ettiği prensipleri yalnız Serbest Parti ve CHP münasebetleri için değil, geçmiş ve gelecek bütün parti hareketleri için de doğruydu. Balıkesir'de İnönü'nün başına atmak için arı kovanı hazırlayanların ve onlara mani olamayanların hareketlerinin Atatürk'ün nefretle vasıflandırdığı cinsten partizan hareketleri olacağı kendiliğinden anlaşılır. Konuşmalarını bitirirken biraz durakladı. Başını kaldırdı ve sonra elini kuvvetle meclis kürsüsüne basarak şöyle konuştu. Büyük milli dertler şimdiye kadar ancak Büyük Millet Meclisi'nde şifa buldu. Bundan sonra da yalnız burada kesin tedbirlerini bulacaktır. Atatürk'ün bu nutkunun tam metni Atatürk'ün Söyle ve Demeçleri cilt 1 sayfa 367-369. Evet, son merci Büyük Millet Meclisi'ydi. O halde şimdi gene meclise dönelim. CHP Balıkesir olayını Ekim 1952'de sunulan bir sözlü soru takririyle meclise getirdi. Çünkü devlet vekili Muammer Alakant'ın bazı beyanları parti için ayrıca tedirginlik vesilesi olmuştu. Başvekili Adnan Menderes 28 Kasım'da bu takriri iki defa kürsüye gelerek geniş konuşmaları ile cevaplandırdı. Menderes konuşmalarına siyasi hayatımın belki en elemli vazifesini yapmak mecburiyetiyle karşı karşıyayım sözleriyle başladı. Ve derhal konuya girdi. Konu İnönü'nün şahsıydı. İnönü'ye atılacak bütün okları hazırlamış gibiydi. Açık, kesin, kararlı ve müsamahasız konuşuyordu. Bu topyekün hayatının en elemli vazifesi İsmet Paşa'yla son ve kesin bir hesaplaşmaydı. O gün kürsüde yalnız çok partili bir rejimin iktidar ve muhalefet başkanları değil, yakın tarihimizin iki kuşağı, iki ayrı dil ile karşılaşıyordu. Başvekil, iktidarının daha ilk hükümet programı ile başlamak istediği bir tasfiyeyi o gün orada tamamlamak için kararlı görünüyordu. Menderes konuşmasına şöyle devam etti. Aksaçlı bir general, milli şef unvanını senelerce üzerinde taşımış bir insan, devlet idaresi mesuliyetini bunca yıllar tek başına omuzlarında taşımak mesuliyetinden kaçınmamış, ürkmemiş, hatta bunu yaparken kendi kanaatlerine göre vatandaş hak ve hürriyetlerini haciz altına alma cüret ve cesaretini göstermiş, bu mesuliyeti dahi üzerine almış bir insan, 1946 seçimlerini yapmış bir insan, tek parti idaresinin kahramanı ve şampiyonu olarak kendini tanıtmış bir insan bugün karşımıza çıkıyor. Büyük mücadelelerle bugünkü demokratik inkılabı, bugünkü hak ve hürriyet rejimini, bugünkü hukuk devletini tahakkuk ettiren bir partinin karşısında vatandaş hak ve hürriyetlerinin müdafiye kesiliyor. Hayatının bir kısmını muharebe meydanlarında geçirmiş, yaşlanmış, akbak olmuş bir zatın böyle bir derekeye düşmüş olması hakikaten elem vericidir. Çünkü diktatörün bugün huzurunuza çıkarak vatandaş hak ve hürriyetlerinin müdafiyi vazifesini üzerine alması gülünçtür. İşte bir taraftan da gülünç olan böyle bir sahnenin karşısında bulunmaktayım arkadaşlar. Adnan Menderes, Balıkesir olayları gerekçesiyle CHP'nin meclise sunduğu sözlü soruyu böyle cevaplandırmaya girişti. Yapacağı işin çerçevesini önceden çizmiş gibiydi. Ona göre o gün orada bir kader tayin edilecekti. Yukarıdaki sözlerini şu cümleler takip etti. Anlaşılıyor ki zaman gelmiştir. Anlaşılıyor ki kader konuşuyor. Anlaşılıyor ki kader hükmünü vermek üzeredir. Bu sözler elbette ki demokratik bir parlamentonun edebiyatı değildir. Bu sözlerde yalnız Balıkesir olaylarının nedenleri değil, hem kürsüde konuşan Menderes'in hem de onun bayrağını çektiği kafilenin o güne kadar kim bilir hangi ruh derinliklerinde yatan nice birikmeler dile gelmektedir. Bu komplekslerin en başında daha eskiye ve daha yaşlıya karşı daha yeni, daha genç olanın duyduğu gururu da eklemelidir. Öyle bir yaşlı ki yıllar yılı hükmetmek, iktidarda kalma hakkını her şeyden evvel yeniden yaşanması artık kabil olmayan muharebe meydanlarından, inkılap ve İhtilal imtihanlarından almıştır. O halde ona karşı artık bir akbak adama karşı yeni silahlarla çıkmalı ve ona vaktinin tamam olduğunu haykırmalıdır. Menderes de öyle yapar. Biz millet iradesiyle geldik. Bundan şüphe yok. Bir içtimai ve siyasi cereyan, Sili Huruşan, coşkun sel halinde gelir, eskiyi yıkar. Eski yıkıntının bekası, bakiyetü suyufu, kılıç artığı, kendisini yenen silahın ne olduğuna yattığı yerden bakar. Onu elde edip tekrar varlığını devam ettirmek yollarını arar. Yattığı yerden görüp de elde etmek istediği silahı hak ve hürriyet silahıdır. Bunu sizlerden almak istiyorlar. Sizler hak ve hürriyet silahının, hak ve hürriyet bayrağını elinizden başkalarına kaptıracak bir teşekkül değilsiniz arkadaşlar. Sahne budur. Bu sahnede hasmını yerde ve kılıcını hasmının kalbine dayamış gören bir savaşçının başını döndüren zafer sarhoşluğuna benzer bir hava vardır. Savaşçı bu sarhoşluğu devam ettirmek ister. Hem hasmı ne demiştir? Hasmı demiştir ki, memlekette zulüm vardır ve Türklerin sonuna kadar zulme tahammül edeceklerini zannetmek yanlış bir hesaptır. Başvekil hemen cevabını verir. Arkadaşlar, bu memlekette zulüm yoktur. Bu memlekette zulüm devri İsmet Paşa ile onun iktidardan düşmesiyle kapanmıştır. Ve sözlerini şöyle tamamlar. Alacaksınız hepsinin cevabını ebediyete kadar. Arkadaşlar, bir adamın kendi ihtirası ile memlekette bir mülkiyet iddiasıyla ortaya çıkıp da bu memleketin istikbalini körletmeye çalışmasına imkan ve ihtimal mevcut değildir. Öyle sanıyorum ki Menderes'in hasmına karşı ve artık yerde saydığı, artık bitti saydığı İsmet Paşa'ya karşı bütün siyasi hayatının en ihtiraslı ama en hatalı çıkışları bu cümleleriyle olmuştur. Peki ama İsmet Paşa 14 Mayıs 1950'nin hemen sabahı ve neticeler belli olunca yenilgiyi kabul edip Ankara valisi Avni Doğan'a "Celal Bey'e haber veriniz, hükümeti devretmeye hazırız." diyen adam değil miydi? Celal Bayar ve Menderes İnönü'nün durumu böyle kabul edilişini memnunlukla karşılamamışlar mıydı? O acaba hakikaten bu memleketi benden başka idare edecek yoktur diye düşünseydi, o gün Büyük Millet Meclisi'nde böyle konuşulabilir miydi? Biz gene Millet Meclisi'ne gelelim. Başvekil kürsede takrir üzerinde ilk konuşmalarından sonra tekrar söz alacaktır. Yeni sözler söyleyecektir ve yerde yatıyor dediği hasmına yeni oklar atacak, yeni kılıç darbeleri sallayacaktır. Hem başvekil İnönü'nün 1946 seçimlerini kaybettiği halde hileyle iktidarda kaldığını da kanidir. 1946'da kendisinin mebus seçilmediğini bilmiyor muydu? 4 yıl gayrimeşru devlet reisliği yaptığını İsmet Paşa bilmiyor mu? Daha sonra başvekil İsmet Paşa'nın "Böyle bir şey yoktur. Böyle bir şey varsa her şey elinizdedir, mahkemeye veriniz." demesine de önem vermez. Ve Adnan Menderes ruhi feveranının son yaylımlarını hasmın üzerine yağdırır. İsmet Paşa hırsı için bu memleketi bir baştan öte başa ateşe vermek isteyen adamdır. "Paşa yeter artık. Millete bırakın idareyi. Bu memleketi bizim gibi milletin içinden gelen insanlar idare etsin." Başvekil ilk aktı sahneyi tamamlamıştır. Kürsüden inerken meclis salonu DP milletvekillerinin alkışları ile yıkılacak gibidir. Alkışlar ve tebrikler oturumu aksatır. Ama o çatı altında biri var. Başvekili sonuna kadar dinler. Halinde bir yorgunluk ve yüzünde değişik bir ifade seçilmez. Tek çabası söylenenleri kaçırmamak için kulağını ve işitme cihazını ikide bir ayarlamaktan ibaret gibi görünür. Bu İsmet Paşa'dır. Ve o günler DP iktidarının itibar ve karar diyagramının durmadan yükseldiği günlerdir. Ama evet, bir adam var, bir eski kurmay, hani şu başvekilin muharebe meydanlarından gelmiş dediği ihtiyar akbak adam, yani İsmet Paşa. Ve İsmet Paşa sahneden çekilmemiştir. Söz ister, sırasını bekler. Şimdi İsmet Paşa da konuşacaktır. Adnan Menderes'in bu ve bunu takip eden konuşmalarının metni meclis tıbıtlarında olduğu gibi Adnan Menderes'in konuşmaları eserinin birinci cildinde vardır. Sayfa 140 ve devamı. Ekicigil Yayınları 1957 İstanbul. Dinç bir ihtiyar. O günlerde İsmet Paşa 69 yaşındadır. Ama çökmüş bir ihtiyar değildir. Gerçi saçları kırçıldır, kulakları çocukluğundan beri ağır işidir. Ama dinç görünür ve çok dikkatli giyinir. Elbette ki yorgundur. Fakat onun kürsü tartışmalarında sinirlendiğini gören pek olmamıştır. Ve başvekil Menderes'in onunla mücadelede ilk hesabı katmak zorunda bulunduğu cephesi, İnönü'nün bu nefsine hakim izacıdır. Sükunet içinde yürür ve ilk cümleleri bir parlamento geleneğini hatırlatmak olur. Muhterem arkadaşlar, bir sözlü soru münasebetiyle benim adımdan mesul bakanlar muhtelif şekillerde bahsettiler. Demokrasilerde hükümetlerden istihza soru yapıldığı görülür. Fakat hükümetleri muhalefet parti liderlerinin halk efkarında olduğu kadar meclis kürsüsünde de mesuliyetsiz, ölçüsüz olarak itham ettikleri görülmez. Biz kanunlara göre hakkımız olan bir vazifeyi yaparken, kanunların teminatı altında bulunduğumuzu zannederken tecavüze uğradık. Bu tecavüze karşı kanundan beklemeye hakkımız olan himayeyi görmedik. Bizim hükümet bize bunu reva görüyor. Sonra başbakana bazı şeyleri hatırlatmaya lüzum görür. Vaktiyle başbakan benim deham, irşadımla memleketi ihya ediyor diye Büyük Millet Meclisi kürsüsünde bana hitap ederdi. Yazardı. Ben bunun hiçbirisine asla iltifat etmezdim. Zulüm yapan adam ise Dalkova muhtaçtır ve Dalkova'ya itibar eder. Büyük Millet Meclisi'nin karşısında nasıl konuşulacağını bilirim ve hiçbir zaman Büyük Millet Meclisi'ne başbakan gibi hitap etme seviyesine düşmem. Sonra konulara ve başbakanın ithamlarına birer birer geçer. Evvela başbakanın İzmir nutkunda zulüm vardır sözü üzerindeki konuşmalarını cevaplandırır. Arkadaşlar, ben İzmir'deki nutkumda zulme misal olarak muayyen bir konuyu söyledim. Demokratik bir rejimde muhalefet partisi hususi bir kanun tehdidi altında yaşarsa zulüm vardır demektir dedim. Söylesin başbakan, muhalefet partisi aleyhine hususi bir kanun çıkarmak, bununla muhalefeti bertaraf etmek teşebbüsü var mıdır? Bu teşebbüs yürürlükte midir? Bu teşebbüs çıkacak mıdır? Söylesin. Sözlerinde başbakan benim yaptığım zulümlerden bahsediyor. Benim yaptığım zulümlere dair söylediklerinin hepsi yalandır, hepsi iftiradır. Bu konuşmaları sırasında İnönü, Menderes'te gördüğü bir tartışma taktiğine de işaret eder. Başbakan adeti olduğu üzere bir kez tertip eder. Bunu bana veya muhalefet partisine mal eder. Sonra onunla mücadele eder. Şimdi öteden beri söylediği bir sözü burada tekrar edeyim. Biz milleti yalnız biz idare ederiz. Bizden başkası idare edemez kanaatini taşıyormuşuz. Bu sadece bir iftiradır. Eğer hakikaten buna inanıyorsa bu yanlış telakkiden kendisini tedavi etsin. Gerek şahsı gerek partisi bu memleketi idare etmek için tek mercidir, tek ehliyet sahibidir kanaatinde olan insanlar. Ellerinde bulunan kudret ile mücadele ederler, içinde bulundukları devri tekemmül ettirerek bu hale getirirler mi? CHP, Cumhuriyet devrinde yaptığı ıslahatın bir sonuncusu olarak bu memleketin idaresini demokratik tekamüle, evrime mazhar etmiştir. Biz memlekette ıstırabın, şikayetin ifadesiyiz. Başbakanın zihninden geçen tekrar tek parti devrine dönmektir. Bu hükümet, çok teessüf ediyorum ki, iktidar partisi içinde bulunan ifrat zümresinin içindedir ve başındadır. Sert başlı at. İnönü'nün esas parçalarını vermiş olduğumuz bu konuşmalarını başbakan tekrar söz alarak çok sert cevaplandırdı. İlk cümlesi şuydu. Muhterem arkadaşlar, biçareliğin, aczin, zavallılığın güzel bir manzarasını seyretmiş bulunuyorsunuz. Ondan sonra muhalefet partisi liderinin nutku üzerindeki değerlendirmeler bu görüş açısından yürür. CHP bir gen soru istemişti. İktidar gen soruya yanaşmıyordu. Çünkü hükümetin işi gücü vardı. Buna vakit harcayamazdı. Sonra muhalefeti tasfiye için özel bir kanun çıkarma teşebbüsü olup olmadığı da cevaplandırılmaya değmezdi. Başvekilin üslubu başkaydı. Bir memlekette milletin haklarını gasp etmek, vatandaşların hak ve hürriyetleri üstünde seneler ve seneler oturmak ve ondan sonra sırtında yumurta küfesi yok ya, bu defada dönüp demokrasi havarisi kesilmek kolay değil. Maşallah paşam, maşallah. Size bu hakkı vermezler paşa. Kalkacak, İzmir'de 4 cümlelik nutuk söyleyecek, zulüm var diyecek. Ve buna Türk milleti inanacak, öyle mi? Bu cümlelerde, bu konuşmanın üslubunda ve havasında elbette ki Menderes'in ruh yapısı dile gelir. Bu ruh yapısını ise içine daldığı siyasi mücadeleler hiçbir zaman sükun bulmayan bir hiddet ve şiddetle büsbütün beslemiştir. Menderes'in en bedbaht cephesi olan ve onun 10 yıllık iktidarı boyunca ve daima artan bir tempo ile ona hakim olan bu İnönü'ye saldırı tutkusunun altında yatan elbette ki bir İnönü fobisiydi. Menderes'in hayat hikayesini ve bir ruh yapısı aşağıdaki eserde çok esraflı olarak işlenmiş, tahlil edilmiştir. Şevki Süreyya Aydemir, Menderes'in dramı. Konuşma hakikaten çağrından çıkmıştı. Bu söylenenlere elbette ki bir parlamento nutku denemezdi. Dışarı vuran sadece kötüleşen bir iç alemdi ve her şey onu gösteriyordu ki İsmet Paşa'nın geliştiği tecrübe ona çok pahalıya mal olabilirdi. İktidarın ve başbakanın hedefi her şeyden evvel İnönü'nün şahsıdır. Bu şahsa yönelişte hiçbir sınır tanınmayacaktır. Kısacası İsmet Paşa gitmelidir, çekilmelidir. Hatta başvekil bu isteğini bu cevap nutkunda açıkça dile getirir. Menderes çılgındır. Paşa, söylediklerinize hakikaten inanıyor musunuz? Ya Rabbi sen affet. Siyaset mücadelesinin bir insanı bu kadar değiştirebileceğini görmek ne hazindir. Paşa, bırakın bu mücadeleleri. Ben devrimi yaşadım deyin. Paşam deyin ki bunlar da bu memleketin evlatlarıdır. Bunlar da memleketin nesilleridir, yetiştirdiğim nesillerdir deyiniz. Başvekil nutkuna memlekette hiçbir zaman görmedikleri, bilmedikleri hak, hürriyet ve adalet için İsmet Paşa'nın da şükran borcunu ödemesini isteyerek devam eder. Nutkunun sonlarına doğru Halk Partisi mallarının hazineye intikali için bir süre sonra meclise getirilecek ve 1954 seçimlerinden önce iki partiyi daha ve sert bir şekilde karşı karşıya koyacak olan hazırlıklara değinir. Başbakan'a göre CHP mallarının %97'si gasp edilmiş mallardı ve günün tartışma mevzunu bu davaya bağlayarak şöyle konuştu. Arkadaşlar, bütün adaletsizlik davası, adaletin baskı altında kalması davası, siyasi emniyet davası gele gele Halk Partisi'nin malları meselesine geldi, dayandı. Gerçi günün konusu bu değildi ama bu davada sahneye gelecekti. CHP'nin Balıkesir olayları üstündeki sorusunun 28-10-1950'deki meclis tartışmaları işte böyle yürütüldü ve böyle bitti. İnönü tekrar söze almadı. Gerek Celal Bayar'ın, gerek Menderes'in bir zaman önde gelen şahsiyetleri oldukları CHP iktidarının şimdi memleketin, milletin haklarını gasp etmek, vatandaşların hak ve hürriyetlerinin üstünde seneler ve seneler oturmak şeklinde gösterilişinin Demokrat Parti önderleri tarafından nasıl karşılandığı, ne tepkiler yarattığı hakkında ise bir belirti yoktur. Fakat işaret etmek lazımdır ki Menderes'in kayıt şart tanımayan mantığa değil, kalabalıkların veya kalabalıklardan gelenlerin hoşlanacağı şekilde hislere, yani çabuk taşan ve çabuk sönen geçici ve köpük hislere hitap eden konuşma tarzı, mücadele tekniği gelişiyordu. Bence 28-11-1952 konuşmaları onun bu vadideki taşmalarının en karakteristik misallerinden biridir. Ama bu üslup ve bu taktik şu mukadder suali kafalarda canlandırıyordu. Bu kadar sert, bu kadar keskin ve bu kadar kayıt şart tanımayan ve fazla olarak mitinglerde değil de parlamento kürsüsünde dile gelen bu topyekün kavga, iktidarın henüz 3. yılında bu kadar ateşlenirse acaba ileride nerelere varabilir? Bu ve buna benzer soruları hatta DP saflarından insanlar da dahil olduğu halde partili ve partisiz çok kimselerden o günlerde dinlemişimdir. Ama Menderes çıktığı yolda artık duramazdı. Menderes ya hep ya hiç diyecek cinsten de görünmüyordu. Menderes için çıktığı yolun sloganı ancak ve yalnız hep olabilirdi. Hem daha o günlerden görünüyordu ki onun hayatında belki de bir Nazım, bir muvazene baskısı olabileceği sanılan Celal Bayar bu sert başlı atı daha o zamandan kendi haline bırakmıştır. 1954 seçimlerinden önceki havayı daha sonraki gelişmeler ile de verebilmek için bu seçimler öncesinde iktidar ve muhalefet arasındaki başka bir parlamento muharebesinin hikayesini özetleyelim. Daha önce ve halk evlerinin kapatılması bahsinde Halk Partisi mallarına el koyma işinin de meclise getirileceğini işaret etmiştik. Nihayet o gün de geldi. Şimdi 14-12-1953 Pazartesi günü Büyük Millet Meclisi'nde ve DP yazarlarının o günde ondan sonra da tarihi bir celse olarak adlandırdıkları meclis oturumundayız. Konu Cumhuriyet Halk Partisi'nin haksız iktisapların iadesi kanunu tasarısıdır. Bir devlet partisinin tasarrufları. Cumhuriyet Halk Partisi mallarının yahut kanun tasarısındaki ifadeyle haksız iktisaplarının hazineye iadesi işi 14-12-1953'te meclise getirildi. Ve tasarı aynı gün 6195 numaralı kanun olarak çıkarıldı. Halk Partisi'nin varlıklarını Halk Partisi'nin tarihi içinde değerlendirmek lazımdır. Cumhuriyet Halk Partisi daima değindiğimiz gibi çok partili demokratik düzen içinde kurulmuş normal bir parlamento organı değildi. Yani CHP halkın içinden gelen ve halkın içinde kalan bir üyeler partisi olamadı. Çok partili rejime geçinceye kadar siyasi hayatına böyle devam etti. CHP otoriter bir devlet nizamının siyasi kadrosuydu. Bir şef partisi bir devlet partisiydi. Hatta bilindiği gibi bu partinin başı fiilen Atatürk ve şeklen de onun devrinde ve onun namına başvekil İsmet İnönü'ydü. Yani hükümetin reisiydi. Atatürk'ün ölümünden sonra da bu durum İnönü'nün ve ona vekaleten genel başkan vekilinin şahsında böyle devam etti. Bu böyle olunca bu partinin masraflarının da nihayet devlet kaynaklarından karşılanmasından başka bir şekil olamazdı. Nitekim işler öyle yürüdü. Bu devlet kaynakları ya devletin genel bütçesi yahut da belediyeler ve özel idareler gelirleriydi. CHP bütün bu varlığı kanunlara uymakla beraber elbette ki normal bir tasarruf içinde iktisap etmiş değildi. Hatta çok partili bir rejime girince bu müktesep tasarrufların göze batacağı, partiler arasında bir mali dengesizlik yaratacağı da tabiydi. O halde şimdi bu yeni şartlar altında durum ne olacaktı? Bu problem daha DP iktidarının ilk günlerinden itibaren iktidar partisi öncülerini meşgul etti. CHP hesapları üstünde maliye mensupları incelemelere memur edildiler. Raporlar, hesap tabloları düzenlendi ve görüldü ki CHP tasarrufunda yukarıda işaret ettiğimiz yollardan ve şekillerden gelen büyük değerde gayrimenkuller vardır. Tasfiyelerine daha önce değindiğimiz halk evlerinden başka olarak bunlar, merkezde ve vilayetlerde bina, arazi olarak önemli yekünler tutmaktadır. Bu bina, arazi ve benzeri mülklerden başka olarak da Atatürk'ün kendi mal ve emlakinden kendi partisine noter yolu ile hibe ve temlik ettiği bazı değerli eşya ve evrak ile mülkler de vardı. Mesela Ulus Matbaası böyle bir mülktür. Atatürk ölümünden önce kendine ait bazı tarihi evrak ile gene bazı eşyasının parti elinde kalmasını, evrakının 25 yıldan önce açılmamasını o zamanki İçişleri Bakanı ve parti genel sekreteri Şükrü Kayı'ya emir ve havale etmişlerdi. Bunların Emniyetle korunması için Ziraat Bankası kasa dairesinde özel bir kasa kiralandı. Bunlar oraya konuldular ve adeta unutuldular. Şimdi harp tarihi arşivlerinde olan bu evrak arasında müdafaa-i hukuk ile İstiklal Savaşı'na ve bazı şahıslara ait vesika ve muhabereler vardı. Bunlardan başka gene şahsına ait olan ve çeşitli kimselerden veya devletlerden gelen kıymetli hediyeler, mesela kıymetli kol düğmeleri, saatler, tabakalar gibi eşya ile, mesela Sovyet hükümetinin, İran Şahı'nın veya diğerlerinin hediye ettikleri kıymetli kılıçlar da bu eşya arasında bulunuyordu. Ulus matbaası da özel bir noter vesikasıyla CHP'ye devredilmişti. Atatürk'ün bunlar dışında kalan emlakı ile İş Bankası'ndaki sermaye ve paralarının ise gene nitelikte yapılan muamelelerle ve ölümünden önce nasıl ve nerelere terk edildiği malumdur. Bu konuda Tek Adam cilt 3'te kafi izahat olduğu gibi aynı eserin ikinci baskısı 435. sayfada da bir banka hesap hülasası da vardır. Bu cümleden olarak Atatürk çiftliklerini ziraat vekaletine terk etmiş, para hesabından Türk Tarihi ve Türk Dil Kurumlarına gelirler ayırmış, hemşiresini ve bazı yakınlarına da miktarca önemli olmayan aylıklar bağlanmıştır. Bu konuda aşağıdaki eserde etraflı bilgi verilmiştir. Atatürk'ün vasiyeti. İşte bu tasarruflardır ki DP iktidarınca haksız iktisaplar, yani haksız olarak ele geçirmiş mallar olarak adlandırılıyordu. Bunların hazineye intikali cihetine gidiliyordu. DP'ye göre bu nevi iktisaplar CHP varlıklarının %97'sine kadar varıyordu. CHP bu meselede işin aslına değil şekline muarızdı. CHP'ye göre eğer bir haksız iktisap varsa bunun düzenleneceği yer Millet Meclisi değil mahkeme olmalıydı. 9. ayrımın sonu, sayfa 132.